Evet. Şimdi biliyorsunuz, Sami de duasında tekrar Rabbimizin dirilişinden söz etti değil mi? Son zamanlarda birkaç haftadır habire kutsal ruh, kutsal ruhun hayatımıza getirdiği etkinlikleri bir şekilde değişik dönemler içerisinde ele aldık, inceledik, paylaştık. Anımsarsanız 14 Mayıs Perşembe günü Babalar Günü diyorlar ama sallayın Babalar Günü'nü. 14 Mayıs Perşembe günü neydi? Rabbimizin göğe alınışını bir şekilde kutladık. Tatildi ve eminim ki hepimiz, belki bazı kiliseler açıktı, toplantılar yaptılar o gün için. Belki katıldı bazı kardeşler ve o Rabbimizin göğe yükselişini büyük bir coşkuyla kutladığınızdan eminim. Ama en azından ondan sonraki 3 gün koyarsak ayın 17'si yapıyor. 17'si pazarı da burada anımsarsanız sizlerle bu Rabbimizin göğe alınışının ne anlam içerdiğini burada açıklamaya çalışmıştım. Habercilerin işleri 1. bölümden bir ayet kullanarak. Değil mi değerli kardeşler, hatırlarsanız? Ve anımsamaya çalışın lütfen. Rabbimizin görkemle göğe alınışının 3 noktada açıklamaya çalıştım sizlere. Neydi o 3 nokta, hatırlıyor musunuz? Rabbimizin göğe yükselişi bize ne hatırlatıyor? Bize neyi açıklıyor? Neyi gösteriyor? Rabbimizin göğe alınmış olması. Hatırlıyor musunuz? 3 noktada incelemiştik bunu. Evet. Tamam, güzel. Güzel. Son noktayı da söyledin. Toparlayalım. Güzel. Not alanlar daha da güzel oluyor tabii ki. Birincisi, evet. Rabbimizin göğe alınması hizmetini, yeryüzündeki hizmetini tamamlamış olduğunu gösteriyordu. Yani bedenen aramızda olması gerekiyordu. Bir takım hizmette bulunması gerekiyordu. O hizmet süresini tamamlamış olduğunu gösteriyordu birinci nokta. İkincisi çok önemliydi. Rabbimizin yanına gittiğinde, yani babanın yanına ulaştığımızda, babanın sağında bizim için dikilen bir savunucumuz olduğunu, bir avukatımız olduğunu size söylemiştim ki bu çok önemli. Yani orada bizi savunan, ayakta duran diri Tanrımız var. Rabbimiz İsa Mesih bizim için babanın sağında dikiliyor. Bu önemliydi ve üçüncüsü de Ayşe'nin söylediği gibi Rabbimizin tekrar gelecek olması. Bir gün, o gün ne gün bilemiyoruz ama o gün geldiğinde, zaman dolunca Rabbimiz verdiği sözde durarak bizi, gelinini, bizleri almaya büyük bir sevinçle çıkıp gelecek. Ve Rabbimizin dirilişi gerçekleştikten sonra biliyorsunuz 40 gün boyunca Rabbimiz ne yaptı? Öğrencilerle birlikte bir zaman geçirdi. Yani onlara göründü, değişik dönemlerde göründü. Onların kafalarında hala bulanık durumda olan noktaları biraz daha böyle açıklığa kavuşturdu Rabbimiz o 40 günlük süre boyunca. Sonra da ne yaptı? 40 günün sonunda göğe alındı. Göğe alınırken kutsal kitapta Habercilerin İşleri 1. bölümde 4 ve 5. ayetlerde şunu okuyoruz. Rabbimizin sözleri olaraktan, göğe alınırken söylediği sözler olaraktan şunu okuyoruz. Habercilerin İşleri 1. bölüm, Apostolik İşlik'te 1. bölüm 4 ve 5. ayetler. Kudüs'ten ayrılmayın dedi. Babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç gün güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Demek ki Rabbimiz bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı. Göğe alındıktan Açmak mı istiyorsun camı? Ya göğe alındıktan sonra, göğe alındıktan 10 gün sonra, geçtiğimiz pazar değil mi? 10 gün sonra, yani Pentekost günü olarak ifade ettiğimiz geçen pazar ne oldu? Rabbimizin verdiği söz yerine geldi. Kutsal Ruh'un gelişiyle tabii ki Petrus'un da o muhteşem cesaretle kalkıp muhteşem vaazıyla, sözleriyle ne oldu? Kilise dediğimiz kavram ortaya çıktı ve o gün gerçekten daha henüz Rab ile yürümeye karar vermemiş 3000 kişi Rab'bin topluluğuna katılmış oldular sevgili kardeşler. Yani geçen pazar günü aslında her kilisedeki, ben burada yoktum geçen pazar, Ziegen'deydim. Orada bir kilisede benim vaaz hizmetim vardı. Orada Haberci'nin işte ikinci bölümden konuşmuştum. Biraz daha onu böyle kısa 25 dakikalık, 30 dakikalık tercümeyle beraber yaptım. Ve orada gördüm ki küçük bir cemaattı. 50 kişilik, 55 kişilik bir cemaat, küçük bir cemaattı. Ve orada onların da büyük bir coşkuyla kilisenin doğumunu kutladıklarına tanık oldum. Demek ki geçen pazar, geçtiğimiz pazar, Pentekost günü, 50. gün anlamına gelen Pentekost günü Rabbimizin verdiği sözde durup kilisenin doğumunu büyük bir coşkuyla kutladık. Herhalde sizler de burada bir şekilde onun doğumunu kutladığınızı düşünüyorum. Sami tatlı bir şekilde güldüğü için onu o şekilde söyleyeyim dedim. Ya o da güzel. Zaten ya o da güzel. O da güzel. Zaten bizim İbrahim istiyordu kilisede de öyle bir şey. Evinde yaptık gerçi ama burada da istiyordu. Aslında ona söylemek lazım. Bir gün nasıl ki Filiz için yapmıştık hatırlarsan. Onun için de belki yaparız. Onlar da bizim için bol börek çörek yaparlar. Ondan sonra burada onların bir kutlamasını yaparız. Bebeğin Sabiha'nın şeyini tekrar kutlarız burada. Evet, dediğim gibi bu gerçekleşti. Bu Pentekost günü, yani 50. günü anlamına gelen Pentekost günü eski antlaşma döneminde de biliyorsunuz ne olarak kutlanıyordu? Hasat bayramı olarak, yani ilk ürünler bayramı olaraktan kutlanıyordu. İki bölüm vereceğim size. Biri çıkış 34'te yer alıyor. Öbürü de 5. Musa diyelim. 5. Mose. 5. Musa 16. bölüm 9 ve 10. ayetlerde yer alıyor. Ama çıkış 34-22'de de aynı şekilde yer alıyor. Okumadan geçiyorum. Zamanla yarıştığımız için. Evet, dediğim gibi Petrus'un o muhteşem konuşması sonucunda, evet, Kutsal Ruh'un da gelişiyle 3000 kişi, evet, değişmişti, hamdolsun. Ve Rabbin topluluğu dediğimiz kilise topluluğu da ortaya çıkmıştı. Demek ki şunu diyebiliriz başka bir ifadeyle, imanlının kilise dediğimiz Rabbin bedenine aslında vaftiz olduğu gündür Pentekost günü. Yani kilisenin doğumu gerçekleşiyor ama Kutsal Ruh'un gelişiyle ne oldu? Rabbin sözü ve Kutsal Ruh'un bir arada olmasıyla 3000 kişi dünyaya geldi. Yeniden doğdu. Bu onu gösteriyor ki Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşti. Yani Pentekost gününde Kutsal Ruh'un gelişiyle Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşti. İmanlıyı aldı, Rabbin bedenine kattı. Yani bir üye olaraktan, bir parça olaraktan onu bedene ne yaptı? Kazandırdı. Yani şunu söylüyorum, bunu özellikle altını çiziyorum, bir kez daha bu dönem olduğu için söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Bu yaşanan muhteşem olay sonradan gerçekleşen bir olay değil. Bunu lütfen yüreğinize yazın. Yani bazıları ona Almanca'da zweite Erfahrung diyorlar. Yani ikinci deneyim. Yani yeniden doğdun, Kutsal Ruh geldi, yüreğine konut kurdu. Ama bu yetmiyor, yetmiyor. Belirli bir dönem içerisinde, imanlı hayatın belirli dönemi içerisinde Kutsal Ruh'tan doğman gerekiyor. Aslında iman etmek, Kutsal Ruh'la doğmak, vaftiz, yani Kutsal Ruh'un vaftizi, aynı anda gerçekleşiyor. Rabbin bedenine bizi kataraktan. Bir de su vaftizi var ki o ancak yürekte gerçekleşen olayın, biliyorsunuz bunu her zaman burada ben dile getirdim, dışarıya yansıması. Yani yüreğe bakıyorum, göremiyorum senin yeniden doğuşunu. Nasıl gösteriyorsun bana? Suya girip çıkmakla. Suya giriyorsun, eski Ayşe, eski hayatında öldü diyorsun. Sudan çıktığın zaman yepyeni Ayşe olaraktan hayata, yani hayatta, hayat kitabından yepyeni bir sayfa açtığını göstermiş oluyorsun. Evet, bunu şu sözde desteklemek istiyorum. Kutsal sözde 1. Korintoslar 12. bölümde 13. ayette 1. Korintoslar 12 ayet 13'te şöyle diyor. Çünkü tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım tek bir bedene. Bakın bu çok önemli, altı çizilmesi gereken ifade bu değerli kardeşler. Tek bir bedene. Nedir bu beden? Rabbin bedeni. Kilise dediğimiz kavram Rabbin bedeni. Tek bir bedene vaftiz edildik. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk değerli kardeşler. Demek ki tek bir bedene vaftiz ne zaman gerçekleşti? Pentekost gününde, 50. gün anlamına gelen Pentekost gününde gerçekleşmiş oldu. O gün kilise doğdu ve bizler de iman aracılığıyla yeniden doğduğumuzda o gerçekleşen vaftizden yararlanmış oluyoruz ve Mesih'in bedeninin üyeleri olmuş oluyoruz değerli kardeşler. Kutsal Ruh ne yapıyor? Geliyor, imanlının yüreğinde konut kuruyor. Şu anda Kutsal Ruh yüreğimizde mi? Kesinlikle yüreğimizde. Zaten yüreğimizde olmasa ne ben yeterince teselli bulurdum, ne Sami yeterince teselli bulurdu bütün olumsuz gelişmelere rağmen, ne de herhangi birimiz teselli bulurdu, ne de Ayşe bu kadar rahat bir şekilde kızından bahsedebilirdi. Yani bir teselli kaynağımız var. Kutsal Ruh yüreğimizde konut kurmuş vaziyette sevgili kardeşler. Demek ki böylesine muhteşem bir olay. Bunu önde bunu söyleme ihtiyacı duydum. Bu kadar muhteşem bir doğum gerçekleşiyor. Kutsal Ruh geliyor. Tamam, çok güzel. Müthiş bir olayı gerçekleştiriyor. Bu da güzel. Ya tamam, anladım da Kutsal Ruh'un bundan sonraki işleyişi nasıl devam ediyor? Yani Kutsal Ruh bu doğumu gerçekleştirdikten sonra bizde, tamam mı? Bundan sonra o gerçekleştirme sonucunda devam eden süreç nasıl devam ediyor? Ya da içinde yaşamakta olduğumuz bu bozuk dünyada, bu bozuk düzen içerisinde içimize konut kurmuş olan Kutsal Ruh nasıl bir değer katıyor Recep'e? Nasıl bir değer katıyor Sami'ye, Ayşe'ye? Ya da sizlere, hepinize, imanlılara nasıl bir değer katıyor? Gelin bu iki soruya yanıt vermeye çalışalım. Dilim döndüğü oranda. Bunu üzerinde yeni öyle düşünüyordum son zamanlarda. Onun için geçen hafta üzerinde düşünerekten bunu size hazırlamaya çalıştım. Önemli gördüğüm için sevgili kardeşler. Şimdi bir ayet okumak istiyorum öncelikle size. Bunu Kutsal Ruh'un gerçekten işleyişi nasıl devam ediyor konusunda güzel bir ayet var. Yuhanna biliyorsunuz bu konuda Kutsal Ruh'la ilgili çok güzel bize açıklamada buluyor Rabbimiz sayesinde. 16. bölüm. Yuhanna 16. bölüm ayet 13'te. Yuhanna 16 ayet 13'te. Şöyle diyor. Gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve diyor ki gelecekte olacakları size ne yapacak? Bildirecek diyor. Şimdi biliyorsunuz sevgili kardeşler, bizim bu sahip olduğumuz bedenin harika bir özelliği olduğunu herhalde bilmeyenimiz yok. Bedenimizi oluşturan parçaların hangisine baksak, olağanüstü bir şekilde nasıl denge ve uyum içerisinde birbirleriyle olduklarını, sağlıklı bir şekilde bedenimizin varlığını devam ettirebilmesi gerçekten kayda değer nitelikte olduğunu söylemek istiyorum. Neden bunu söylemek istiyorum? Şimdi şöyle düşünün. Vücudumuzun bir ısısı var, normal bir ısısı var. Nedir bu? 36,5-37 derece değil mi? Şimdi Düşünün. Dışarıdaki sıcaklık eksi 20 de olsa, dışarıdaki sıcaklık 40 derece de olsa, artı 40 da olmuş olsa, vücudumuzun sahip olduğu mekanizma, yani çalışma, o düzenekler öyle bir şekilde çalışıyor, işliyor ki bizim o vücut ısımızı, yani 36,5-37 derecelik olan o vücut ısısını aynı noktada kalmasını sağlıyor. Bu harika bir şey değil mi? Ama bakın, şimdi eğer vücudumuzun içerisindeki düzeneklerde bir aksilik olduğunda, hani durum değiştiğinde, yani diyelim ki vücut ısısı bir nedenden dolayı, ki oluyor bazen, 38, 39, 40. Çocuklarımızda gördük bunu değil mi çoğu zaman. 40 dereceye yükseldiği zaman ne oluyor? Beden hemen bir tepki gösteriyor. Nedir tepkisi? Nedir tepkisi? Ha, çok güzel, ama terlemeden önce bir şey yapıyor. Ateş. Ateş. Şimdi ateş yakması lazım normalde değil mi? Hayır. Ateş ne yapıyor? Dediğin gibi terlemeyi sağlıyor. O terleme de vücut ısısını daha kötüye doğru gitmesine engel oluyor. Bizler ne yapıyoruz? Dışarıdan müdahale ediyoruz tabii ki. İndirmeye çalışıyoruz anne baba olarak da heyecandan dolayı. Ama bakın, aynı şekilde düşünün kutsal ruhu. Bizim yüreğimiz olan kutsal ruh ne yapıyor? Recep gitmesi gereken yolda saptığında, kaydığında, olması gereken noktadan kaymaya başladığında ne yapıyor kutsal ruh? Recep diyor, yanlış yapıyorsun. Beni uyarıyor, bana acı veriyor. Doğru mu? Beni eleştiriyor, yanlışlığımı bana açık bir şekilde ne yapıyor? Gösteriyor sevgili kardeşler. Onun için onu özellikle söylemek istedim, o örneği vermek istedim. Düşündüm birazcık nasıl bir örnek diye. Gerçekten bu örnek aklıma geldi. Dereceyi düşündüğüm zaman bağlantılı olaraktan. Hakikaten bedenimizin bu şekilde harekete geçmiş olması, kutsal ruhun da aynı şekilde içimizde varlığını bu şekilde devam ettirdiğini söylemek istiyorum. Ama bunu nasıl gerçekleştiriyor kutsal ruh? Ben onun yönetimi altında hareket ediyorsam, yani ben ona izin veriyorsam, daha doğrusu kutsal ruh içimizde konut kurmuş, ben izin vermedikçe o otomatikman beni olmam gereken noktada tutmuyor tabii ki. Ama yine bir uyum içerisinde, çünkü her şey, bütün beden nasıl ki uyum içerisinde bir denge var aralarında, aynı şekilde bizde de o şekilde olması gerekiyor. Demek ki ruhsal dengeyi, kutsal ruh ruhsal dengeyi koruyabilmesi için değerli kardeşler, kutsal ruh kişide iki tane önemli girişimde bulunuyor. İki önemli girişimde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sevgili kardeşler, kutsal ruhun amacı, hedefi ve arzusu, o yanıp tutuşan arzusu nedir biliyor musunuz? Bizimle sürekli ilişki içerisinde olmak. Kutsal ruhun en büyük hedefi bu. Ait olduğu yürekte, konut kurduğu Tanrı'nın tapınağı olan yürekte, Recep ile, o hangi yürekte ise, o kişi ile ilişki içerisinde kalarak ve Tanrı sözü aracılığıyla o kişiye öncülük ederek ne yapar? Kişinin sağlıklı bir şekilde yürüyüşünü sağlar sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz bu gerçeği gerçekten bize şöyle aktarmıştır. Yuhanna 16. bölümün 13. ayetindeki okuduğum ayette. Bakın tekrar okuyoruz o ayeti. Yuhanna 16 ayet 13. Gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Peki gerçek nedir? Rabbimiz İsa Mesih değil mi? Yol, yaşam, gerçek benim diyen Rab İsa Mesih. Gerçeğe yöneltecek. Yani bizi ne yapıyor kutsal ruh? Mümkün olduğu şekilde sözü aracıyla bizim yüzümüzü Rab İsa Mesih'te tutuyor aslında. Bizim yüzümüzü Rab İsa Mesih'te tutuyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Şunu nasıl yapıyor? Bizim ile ilişki içerisine girerek. Yani eğer sen onunla ilişki içerisinde değilsen bunu yapabilmesi mümkün değil. Yani sen kutsal ruhla ilişki içerisinde olman gerekiyor. Sonra ayet diyor ki, çünkü kendi dilinden konuşmayacak. Bakın burası çok önemli. kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek diyor. Tamam, gelecekte olanları size bildirecek. Nasıl bildirecek bunu? Elimizde var olan diri sözü aracılığıyla değerli kardeşler. Kutsal Ruh sözü kullanarak, diri sözü kullanaraktan ne yapıyor? Bizi gelecekte ne olacak, neler olacak diye bize açıklamakta, açıklamada bulunuyor Kutsal Ruh'un desteğiyle değerli kardeşler. Demek ki Pentekost gününde değerli kardeşler 50. gün anlamına gelen kilisenin doğumunun gerçekleştiği o gün öğrenciler üzerine gelen Kutsal Ruh aracılığıyla ne yaptılar? Hem gerçeği vaaz ettiler, dikkat edin. Onların etkin bir şekilde hizmet vermesini sağlayan neydi? Kutsal Ruh'tu. Kutsal Ruh'la güçlendi, güç buldu onlar. O Kutsal Ruh'un desteği ve yönlendirmesiyle Rabbin sözünü vaaz ettiler ama bir şey daha yaptılar. Ne yaptılar? Bu elimizde var olan diri sözü bize kazandırdılar. Oturup kafaya göre yazarak değil. Ne yaptılar? Aynı şeyde söylediği gibi tüm 2. Timoteos 3. bölümde ifade ettiği gibi tüm kutsal yazılar Allah'ın esinidir diyor. Yani Allah'tan kaynaklandı. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle ne yaptılar? Oturdular. Örneğin Petrus'a bakıyorsun 2 mektup kaleme aldı. Değil mi? Yuhanna'ya bakıyoruz. Bir normal müjdesel Yuhanna var. 3 tane mektubu var. 4. Değil mi? Bir de vahiy var. Ne yaptı? 5. Yani 5 tane mektubun, yani diyelim yazıların, kitapların kaleme almasını sağladı Kutsal Ruh. Demek ki Kutsal Ruh onları gerçeğe yöneltti. Gerçek İsa Mesih'ti. Ve ne yaptılar? İsa Mesih'te ne duydularsa, dikkat edin. İsa Mesih'ten ne öğrendilerse o Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle oturup bunu kaleme aldılar değerli kardeşler. Bakın, bunu destekleyen gerçek şu. 14. bölüme bakıyoruz. Yuhanna 14. Bunu destekliyor şu şekilde. 26. ayet. Yuhanna 14 ayet 26. Diyor ki bakın bu çok önemli. Nokta nokta başını okumuyorum. Her şeyi öğretecek. Bakın burası önemli. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Görüyor musunuz? Kutsal Ruh'un gelmesi, onların yüreğinde konut kurması neyi sağladı? Rab İsa Mesih'in verdiği öğretiyi anımsamalarını, hatırlamalarını sağladı. Ve o hatırladığı sözler, Rabbimizin öğrettiği sözler de bizim elimize ulaşmış oldu. Onların sayesinde hamdolsun kutsal kitap elimizde bugün. Sevinelim, bunun için de gerçekten Rab'be teşekkür edelim değerli kardeşler. Demek ki bu ayet aracılığıyla ortaya çıkan sonuç ne oluyor? Kutsal Ruh bizleri gerçeğe yöneltmek için gelmiştir. Yani kendiliğinden konuşmuyor. Burası çok önemli bakın. Kendiliğinden konuşmuyor. Ne duyduysa dikkat edin. Onu bildiriyor ve nasıl yapıyor bunu? Tanrı sözü aracılığıyla. Demek ki Kutsal Ruh şöyle diyebiliriz başka bir ifadeyle. Aslında Kutsal Ruh'un gelmesindeki temel neden bize hizmetti. Yani bize hizmet etmek için geldi. Kiliseye hizmet etmek için Kutsal Ruh geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Onun için bu gerçek de şu önemli gerçeğin altını önemli çizer. Duyduğumuz ya da okuduğumuz her şeyi test edebiliriz. Yani vaazlar duyuyoruz değil mi? Değişik vaazlar duyuyoruz. Ya da ne bileyim değişik makaleler okuyoruz kutsal kitaptan bir takım ayetler üzerinde bir takım yorumlar okuyoruz. Ya da vaazlar dinliyoruz. Açıklamalarda bulunanlara kulak veriyoruz. Onun için bizler bunu test etmemiz gerekiyor. Neden bunu özellikle söylüyorum? Çünkü bazıları şöyle diyorlar. Kutsal Ruh şöyle yapar. Kutsal Ruh şöyle der. Kutsal Ruh şunu söyledi. Anlatabiliyor muyum? Bu tür açıklamalarda sık sık duyarız. Ama bu ayete göre ne anlıyoruz bu okuduğum ayete göre değerli kardeşler? Okuduğum ayete göre ne anlıyoruz burada? Çok ince bir nokta var burada baktığımız zaman. Diyor ki hiçbir zaman kendi adına yani İsa'dan Ve babadan bağımsız olarak değil. Bakın, kendi başına değil, kendi kafasına göre değil. Her defasında Rab İsa Mesih'i yücelteceğini söylemişti. Anlatabiliyor muyum? Bu çok çok önemli bir şey. Demek ki baba, oğul, kutsal ruhu uygun ve düzen içerisinde, uyum içerisinde hareket ettiklerine tanık oluyoruz burada değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz özellikle bakın Yuhanna 7. bölümü açarsanız Yuhanna 7. bölümde 16. birçok bölümler var. 12. bölümde de var aynı şekilde. Birçok bölümlerde bunu okumak mümkün. Rabbimizin kendisi Yuhanna 7. bölümde 16. ayette şöyle demiştir. Benim öğretim benim değil dedi. Dikkat edin. Beni gönderenindir. Kime göndermede bulundu? Babaya göndermede bulundu değil mi? Babaya göndermede bulundu. Yani bu neyi gösteriyor? Babasından bağımsız bir şekilde hareket etmedi İsa Mesih. Bu çok önemli bir kavram. Demek ki Rabbimizin konuştuğu sözler ne konuştuysa İsa Mesih neyi konuştu? Kafasından değil. Babanın yani Tanrı'nın sözlerini bize konuştu aslında. Yani İsa'nın anlattığı her şey Tanrı'nın sözleriydi sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz de Şeria Irmağı'nda vaftiz olduktan sonra kutsal kitapta okuyoruz Matta bölümünde, Yuhanna'da, Markos'ta değişik şekillerde okuyoruz ama Matta 3. bölümün sonlarına baktığımız zaman orada Matta 3. bölümün son şeyinde Şeria Irmağı'nda vaftiz oluyor ve kutsal ruhun bir güvercin gibi üzerine indiğini görüyoruz. Ne oluyor arkasından? Hemen arkasından 4. bölümün ilk ayetlerinde diyor ki kutsal ruh aracılığıyla çöle gönderildi diyor. Yani kutsal ruh aracılığıyla çöle gönderildi. Demek ki Rabbimiz kutsal ruhun o doluluğuyla, onun donatımıyla ne yaptı? Rabbimiz hizmetine başladı değerli kardeşler. Onun için bakın Yuhanna 3. bölümde Nikodimos'a nasıl ifade kullanıyor? Yuhanna 3. bölüm ayet 11'de. Diyor ki Nikodimos'a, sana doğrusunu söyleyeyim. Biz, bakın biz lafını kullanıyor. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Yani söylemek istediğim şu, baba, oğul, kutsal ruhu uyum içerisine birbirine bağlı bir şekilde hareket ettiklerini ve bağımsız olmadıklarını görüyoruz. Şimdi bizler de kutsal ruhtan bağımsız bir şekilde hareket edersek, ne oluyor? Vücut ısısı 40 dereceye ve yukarısına çıkmaya başlıyor. Yani Rabbin istediği noktada değil, farklı noktaya doğru kaymaya başlıyoruz. O zaman kutsal ruh da hoşnut olmadığı için hemen harekete geçiyor. Ve hemen altını çiziyorum değerli kardeşler. Rabbimizin özellikle şu ifadeyi kullanması çok güzel. O beni yüceltecek. Kim için söylüyor? Kutsal ruh için söylüyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın, üzerinde birazcık düşündüm. Eğer ben Rabbin sözünü okuduğum zaman ya da bir vaaz dinlediğim zaman hepimizde olmuştur. Sizlerde de oldu mutlaka. Bende oldu. Bende çok çok oluyor. Sizlerde de oluyor. Ne oluyor? Bir bakıyorsunuz orada bir söz ya da bir ifade, bir ayet öyle yüreğinize konuşuyor ki burada İlahi'nin konuştuğu gibi öyle konuşuyor ki ya Rabbi sen gerçekten varsın ya ben çok demişimdir bunu. Ya sen gel ya biliyorum Rabbin varlığını. Yaşadığını da biliyorum ama ben bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ya Rabbi sen gerçekten varsın ya. Sen gerçekten yaşıyorsun. Senin yüceliğin harika deyip ona övgü sunuyorum. O zaman diyebilir miyiz? Eğer ben sözü dinlerken, sözü okurken ona yönelip ona hamd edebiliyorsam, ona yücelik getirebiliyorsam bu ne sayesinde oluyor? Recep'ten kaynaklanan nedenden dolayı değil. Neden? Recep'te olandan dolayı. Yani Recep'te kutsal ruh olduğu için, sizlerde kutsal ruh olduğu için siz ona yücelik getirebiliyorsunuz. Yani kutsal ruhun aracılığıyla siz yücelik getiriyorsunuz. Kendinizden kaynaklanan bir şey değil. Burada sen, yani taze olduğu için söylüyorum Sami, sen burada ailenden konuşurken, oradaki o gelişmelere baktığın zaman Rabbin ne kadar harika bir Rab olduğunu söyledin değil mi? Bunu şimdi sen çok özel olduğun için mi? Hayır. Kutsal Ruh'un sende olmasından kaynaklanıyor. Onu gücünden, desteğinden dolayı sen bu açıklamayı çok rahat ve güzel bir şekilde yapma güzelliğini göstermiş oldun kardeşim. Onun için yücelik getiren Kutsal Ruh'un kendisidir. Ve eğer sen de sağlıklı bir şekilde onunla ilişki içerisindeysen o yücelik övgü de senin dudaklarından dökülecektir. İlişki varsa, Kutsal Ruh'la ilişki yakın yakınsa, iç içe ise o zaman ona yücelik getirmek senin dudaklarından otomatikman doğrudan dökülecektir. O zaman ben diyorum ki değerli kardeşler bu ayetin son kısmında yer alan gelecekte olacakları size bildirecek ifadesi de çok önemli. Gelecekte olacakları size bildirecek. Şimdi gelecekte olacaklar bize nasıl bildiriliyor? Gelecekte olacak olanlar değil mi? Gelecekte bir takım şeyler olacak değil mi? Biz bunu nereden biliyoruz? Kutsal söz aracılığıyla. Örneğin vahiy kesimini açtığımız zaman orada gerçekleşmemiş daha birçok peygamberlikler var. Doğru mu? Ama sadece vahiy kesiminde değil. Örneğin 1. Selanikler mektubu 4. bölüm. İsa'nın gelişiyle onu nasıl karşılayacağımızla ilgili değil mi? Geleceğinin nasıl olacağı bize açıklamıyor. Ya da Selanikler 2. mektubu 1. bölüm, 2. bölüm. Okuyun oraları göreceksiniz. Kutsal Ruh gelecek hakkında bize çok ilginç, büyük açıklamalarda bulunuyor değerli kardeşler. Ama imanlının geleceğine baktığımız zaman, yani biz imanların, ona ait olan kişilerin geleceğine baktığımız zaman aslında bu gelecek sözü birçok şeyi kapsıyor. Sadece vahide olacak olan olaylar değil ya da diğer bölümlerde anlatılan olaylar değil. Aynı zamanda da sevgili kardeşler bizim yaşamakta olduğumuz, içinde boğuşmakta olduğumuz sıkıntılar, denemeler ya da yaşadığımız sevinç bunlar koparılıp atılamaz gerçekler. Değerli kardeşler. Onun için imanlı kendi yararını hiçbir şekilde gözetmez. Sahip olduğu gerçeği ne yapar? Her zaman başkalarına ulaştırma gayreti içerisinde olur. Baş sorumluluk nedir? Sahip olduğumuz zenginliği başkalarına ulaştırmak. Şimdi kutsal ruhu ben bir de şuna benzetiyorum. Tıpkı bir orkestra şefi gibi. Ben biliyorsunuz ben örneklerle konuşmayı çok seviyorum. Daha kalıcı olsun diye. Orkestra şefini düşünün. Orkestra şefi ne yapar? Küçücük bir çomak vardır, sopa vardır elinde. Doğru mu? Ufacık hareketlerle değişik değişik çalgılardan oluşmuş grubu el hareketleriyle yönetir. O yönlendirmenin sonucunda ne olur? Müthiş bir eser çıkar ortaya değil mi? Yani uyum içerisinde o çalgılar hareket eder. Ve uyum içerisinde bir eser ortaya çıkar şarkı ya da bir ilahi ve o ilahi o şarkı ne yapar? Kişiyi alır götürür değil mi? Yani kişiyi etkiler, kişiyi etkisi altına alır değerli kardeşler. Şimdi Kutsal Ruh'un yaptığı şey de aynı şey, aynı orkestra şefi gibi. Bizim içimizde onun yönetimine izin verirsek bizi ne yapıyor? Orkestra şefi gibi yönlendiriyor. Yönetiyor bizi aslında. Yönettiği zaman ne oluyor? O zaman Recep sahip olduğu, Rab'den elde etmiş olduğu sevgiyi, esenliği, zenginliği başkalarına götürme konusunda zorluk çekmiyor. Doğru mu? Ha, biz o zaman o sevgiyi başkalarına ulaştırdığımız zaman ne oluyor? O kişi o sevgiyi karşısında şaşkınlık yaşıyor. Ya böyle de mi var? Böylesi de mi var diye. Yani bir şekilde farklı kişilere ulaşmamızı Kutsal Ruh ne yapıyor? Sağlıyor sevgili kardeşler. Ama onun yönetimi altında adımlarımızı attığımız sürece sevgili kardeşler. Onun için gerçekten sahip olduğumuz bu değer çok önemli bir değer. Ve o sahip olduğumuz zenginliği biz hiçbir zaman içimize tutarak varlığımızı sürdüremeyiz sağlıklı bir şekilde. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Aynı o benim meşhur masa gibi bu örneği de çok sık sık veriyorum. diyorum ki bir göl var, bir de şelale var, akarsu var. Şimdi göl ne yapar? Alır yağmur suyunu, sürekli alır. Ama baktığınız zaman o göle bir noktadan sonra o özellikle yaz dönemlerinde kurtçukların oluştuğunu, bazen koktuğunu bile görebiliyorsunuz. Eğer bir akıntı yoksa, alt tarafta bir akıntısı yoksa. Ama bakıyorsunuz şelale geliyor, öbür taraftan gidiyor. Geliyor, öbür taraftan gidiyor. Demek ki var olan zenginlik kullanıldıkça değer kazanıyor. O zaman bizler de ne yapacağız? Sahip olduğun sevgiyi, Rab'den elde ettiğin o zenginliği başkalarına büyük bir sevinçle, istekle paylaşman gerekiyor sevgili kardeşler. Ama bunun öncesinde de seni ne yapıyor? Önce sözü aracılığıyla geliştirmek istiyor. Yani seni o noktaya getirmek için de sözünde seni ne yapıyor? Geliştiriyor. Tekrar okuyacağım uyduğu için 14-26, Yuhanna 14-26. Yuhanna 14 ayet 26. Babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Şimdi bunu nasıl yapacak? Bazıları böyle kuluçkaya yatıyor. Bir şeyler duyduğunu söylüyor. Yani gayipten görünmez bir şekilde bıdı bıdı konuşmaz kutsal ruh sevgili kardeş. Yani Recep'in konuştuğu gibi kutsal ruh size bir takım sesler çıkararaktan kesinlikle konuşmaz. Nasıl konuşur? Allah'ın var olan, elimizde var olan, diri, görülen, konkret dediğimiz, somut, elde tutulan diri sözü aracılığıyla bize ne yapar? Konuşur ve bizim ruhsal alanda gelişmemizi sağlar. Okudukça gelişiyoruz değerli kardeşim. Şimdi bak, ben ona uyduğu için söylüyorum. Aytaç'tan örnek vereyim. Aytaç, Rabbin sözüyle haşır neşir. Daha tam karar noktasına gelmiş değil ama çok da uzakta olduğunu sanmıyorum. Ama Rabbin sözü öyle onun yüreğinde çalışıyor, işliyor ki daha henüz karar vermemiş olmasına rağmen o sözleri, sahip olduğu sözleri başkalarına aktarma ihtiyacı duyuyor sevgili kardeşler. Şimdi ben eminim ki o aktardıkça, başkalarına aktardıkça onda gelişme, yani ilerleme daha sağlıklı oluyor. Yani ben inanıyorum ki bu süreç, yani çok uzun bir süreç olacağını sanmıyorum. Çünkü var olanı göl gibi tutmuyor, akarsu gibi aldığını götürüp ilişki içerisinde olduğu insanlara aktarıyor. Ben bazen diyorum, yani burada söyleyeyim birazcık onur olsun diye Aytaç'a söyleyeyim. Diyeyim ki bazen imanlılar bile bunu yapmıyor Aytaç'ın yaptığı kadar. Yani Rabbin sözünü gidip de heyecanla paylaşmıyor. İmanlı olmasına rağmen değerli kardeşler. Onun için gerçekten de sevgili kardeşler bizler bunu yapmamız gerekiyor. Eğer gelişmek, büyümek istiyorsak. Yine 2. Timoteos 3. bölümdeki ayetleri hatırlayın. Çok meşhur ayet değil mi? Öğretiyor, azarlıyor, yola getiriyor, eğitiyor diyor. Yararlı kutsal söz. Biz bununla ilişki içerisinde olacağız. Evet, şimdi sizi Efesler 5. bölüme götüreceğim. Efesler 5. bölümde 15'ten 21'e kadar olan kesimi birazcık ilginç bir kesim. Orayı size şu anki açıklamaya uyduğu için okumak istiyorum. Şöyle diyor 5. bölüm Efesler 5 15'ten başlayaraktan. Öyleyse nasıl yaşadığımıza dikkat edin diyor. Kime söylüyor bunu? Biz imanlara söylüyor değerli kardeşler. Madem ki doğduğunu söylüyorsun, madem ki Rabbe aitsin, madem ki yeniden doğdun ve ait olduğun bir kilise var. O zaman diyor ki nasıl yaşadığına dikkat et. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil diyor. Bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Fırsatı değerlendirin diyor. Bu çok önemli değil mi? Fırsatı değerlendireceğiz. Aytaç gibi. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın diyor. Şimdi gerçekten bu çok önemli bir nokta. Çünkü Rab Tanrı'nın değerli kardeşler her gün için olan isteğini ne olduğunu anlamamız için nasıl anlayacağız ya Rabbim benim için isteği nedir? Rab benim için ne istiyor? Bilmiyorum tabii hangi oranda soruyorsunuz ayrı bir konu da. Ya Rab senin isteğin benim için nedir? Herhangi bir hizmet alanında ya da konuda. Bilmiyorum soruyor musunuz sormuyor musunuz ama en azından nasıl ben bunu öğreneceğim? Rabbin benim için istediği ne olduğunu yine kutsal ruh aracılığıyla ve Tanrı'nın sözü aracılığıyla. Tanrı'nın sözü aracılığıyla Rabbin benden ne istediğini öğreneceğim değerli kardeşler. Ve eğer bize kendi isteğimize göre hareket etmek istersek bu şunu açıklar bize. Rabbin isteğinin dışında kalmayı tercih ediyoruz demek. Rabbin isteğinin dışında kalarak değil ama sözün ışığında adımlarımızı atarak, kutsal ruhun ışığında adımlarımızı atarak ilerlememiz gerekiyor. Onun için koşullar ne olursa olsun değerli kardeşler, sağlıklı bir şekilde ilerlemenin koşulu Rabbin sözü ve kutsal ruhun yönetiminde ışığında kalarak devam etmektir. Ve ayetler devam ediyor. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Yani çılgınca eğlence düşkünlüğüne götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. Durmadan her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Yani dürüst ve uygun bir şekilde birbirinize davranın. Onu söylemeye çalışıyor. Ve bu bağımlılık Rabbimize olan saygıdan kaynaklanması gerekiyor. Yani aslında Rabbe saygı duyuyorsak o zaman Rabbin sözüne de bağlı kalmamız o kadar zor olmayacak. Sonra buna yine paralel bir bölüm var. Kolosselerde yani bu ayetleri destekleyen yine paralel olarak gördüğüm 3. bölüm. Kolosseler 3. bölümde bir paralellik var. Onu da okuyacağım size. 15'ten 17'ye kadar olan kesim. 3. bölüm Kolosseler 3 ayet 15 ve 17. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Yani yöneten hakem değil mi? Futbolda ne yapıyor? Maçı yöneten hakemdir değil mi? Elindeki düdükle. Hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükrediciler olun. Mesih'in sözü bütün zenginliği içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Ve diyor ki mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın diyor. Demek ki ruhta yaşamanın ön koşulu değerli kardeşler nedir? Rabbin sözünü okumak ve kutsal ruhun yönlendirmesiyle, dikkat edin, Rabbin sözünü okuyoruz ve kutsal ruhun yönlendirmesiyle elde ettiğimiz değerleri, elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza ne yapıyoruz? Yaşama sokuyoruz. Demek ki yürümek gerçek anlamda bu. Demek ki şöyle diye iki şeyden söz edeceğim. Birincisi bir kutsal ruhla dolmak var, bir de söz ile dolmak var. İkisi de kutsal ruhla dolmak demek, onun yönetiminde adımlarınızı atmak demek. Peki söz ile dolmak ne demek? O da kutsal sözün ışığında yürümek demek. Yani sadece işiterek değil, sözleri yaşama sokarak, onları uygulamaya sokarak yürümek demektir sevgili kardeşler. Eğer biz sözlerin yürekte kalıcı olmasını istiyorsak, yürekte ürüne dönüşmesini istiyorsak değerli kardeşler, zihinlerimizin, yüreklerimizin dop dolu bir şekilde olmasını istiyorsak gerçekten de ne gerekiyor? Rabbin sözüne sımsıkı sarılmamız ve hayata sokmamız gerekiyor. Bize aktarılan bu ayetlerde bize aktarılan gerçek bu değerli kardeşler. Demek ki ne söyledik? Konuşmamın başında iki nokta var dedim. Bunlardan bir tanesi kutsal ruhun bize kazandırdığı değerlerden bir tanesi bizimle sürekli ilişki içerisinde kalmaya çalışıyor. Yani bizimle ilişkide kalmak. İkincisi ne sevgili kardeşler? Bizim içimizde kalarak ne yapıyor? Bizi koruyor ve bizi teselli ediyor. İkinci özelliği de bu. Bizi teselli ediyor ve bizi ne yapıyor? Koruyor değerli kardeşler. Birincisi görevlerinden bir tanesi yürekle ilişkide kalmak. İkincisi de ilişki içerisinde olduğu yüreği teselli etmek. Teselli ediyor ve ilişki kuruyor. İki önemli nokta kutsal ruhun bize kazandırdığı değerler değerli kardeşler. Teselliyi biz Kutsal Ruh'tan alıyoruz hamdolsun. Kutsal Ruh bizi inanılmaz şekilde teselli ediyor. Demek ki hiç değişmeyen bu güvence kim için geçerli? İmanlar için geçerli. Tüm imanlar için geçerli. Ama özellikle söylüyorum. Tüm imanlar için geçerli bu doğru. Ama itaat eden imanlar için geçerli. Bakın bunu lütfen hiçbir şeyi almadıysanız burada bunu alın. İtaat çok önemli. Yani okuduğun söze itaat etmedikçe o sözün sana kazandıracağı değere sahip olamazsın. Sokacaksın ki devreye o söz üretmek istediğini üretsin senin hayatında değerli kardeşler. Onun için neden bunu söylüyorum? Bakın değerli kardeşler. Yuhanna 14. bölümü açalım yine. Çok iyi bilinen bir ayet. Zaman zaman burada dile getirdik. 15. ayet. Yuhanna 14 ayet 15. Neden söze bağlı bir şekilde hareket etmek bu kadar önemlidir? İtaat neden önemlidir? Bunu açıklıyor bize. Beni seviyorsanız diyor. Buyruklarımı yerine getirirsiniz. Şimdi size şu soruyu sorayım. Öğrenciler, değerli kardeşler, öğrenciler Rabbe olan sevgilerini nasıl gösterecekti? Yani Rab'den aldıkları o zenginliği, o sevgiyi başkalarına nasıl göstereceklerdi? Nasıl göstereceklerdi? Bravo. Tabii. Evet. Son söyledi değil mi? Söze itaat ederek. Yani öğrenciler Rabbe olan, yani Rabbe ait olduklarını, ondan elde ettiği sevgiyi söze itaat ederek sergileyeceklerdi, göstereceklerdi sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için itaat iman hayatını sağlıklı bir şekilde götürmemizi sağlayan ana direk. Ben ikinci bir direk yanına koyabilirsin istiyorsan. Ama itaat yoksa sağlıklı bir iman hayatı düşünmüyorum. Ben kendimde de bunu görüyorum. İtaat etmek bazen değil de çoğu zaman bize zor geliyor. Acı veriyor bazen dediğin gibi. Bizi acıtıyor bazen. Ama değerli kardeşler gerçekten de bu bizi sadece bodur bırakmaz. Sağlıksız bir durumda olmamızı sağlamaz. İtaatsizlik. Aynı zamanda itaatsizlik ne yapar biliyor musun? Çok daha önemli bir şey yapıyor. Bize veriyor zarar ama bir şey daha yapıyor. Kutsal kitaptan öyle anlıyoruz. Kutsal ruhu üzüyor. Bakın. Siz Recep'i üzerseniz bu o kadar fazla bir şey ifade etmez. Bizler de üzülüyoruz. Ben de üzülüyorum bazen. Kardeşlerin hayatına baktığımdaki gelişmelerine baktığım zaman, onların hayatındaki bir takım hareketlere baktığım zaman üzülüyorum. Ama benim yüzümden o kadar fazla önemli değil. Ama bakın değerli kardeşler, eğer benim itaatsizliğim Rab'be, o üçlü birliğe acı veriyorsa, eğer üzüyorsa bizi bu acıtsın. Kusura bakma. Bu bizi acıtsın. Çünkü değerli kardeşler, ben şunun altını önemli çizmek istiyorum. Bizler itaatsizlik ederek Rab'den teselli bekleyemeyiz. Yani şöyle söyleyeyim, hem itaatsizlik edeceksin, Rabbin sözüne boyun eğmeyeceksin. Kendi kafamdaki doğrulara göre hareket edeceksin. Hem de teselli bekleyeceksin Kutsal Ruh'tan. Olur mu? Efesler 4. bölüm 30. ayette geçiyor. Kutsal Ruh'u üzmeyin diyor. Üzmeyin, kederlendirmeyin değerli kardeşler. Bakın kim üzülür? Size şimdi aklıma geldi. Soru sorayım. Kim üzülür? Kim üzülür değerli kardeşler? Şimdi ben bir yanlış bir hareket yapıyorum. Tamam mı? Öyle düşünün. Ben bir yanlış hareket yapıyorum. Yanlış bir davranışta bulunuyorum. Benim yanlış davranışım dışarıdaki Ahmet, Mehmet, Hüseyin kimse beni görüyor. Tanımadığım insan. Tamam mı? Bana bakıyor. Ne diyor? Amma manyak adam ya. Kafayı mı yemiş? Amma da saçmalıyor. Ya da edepsizce küfür ederekten değil mi? Geçip gidiyor. Ama seven kişi böyle mi yapıyor? Seven kişi böyle mi yapıyor? Demek ki kim üzülüyor? Seven kişi üzülüyor. Rab bizi seviyor. Kutsal Ruh bizi seviyor. Baba bizi seviyor. Sevdiği için değerli kardeşler bizim daha iyi bir noktada olmamızı istiyor değerli kardeşler. Onun için gerçekten bu bizi teselli etsin. Teselli etsin. Rab bizim için acı duyuyor. Kutsal Ruh bizim için acı duyuyor. Üzüntü duyuyor eğer onun istemi dışında hareket edersek değerli kardeşler. Onun için bereket ancak Rab teselli ancak nasıl ulaşıyor bize? Bir yolla. İtaat eden için geçerli bu teselli. İtaat yoksa teselli bekleme. Kusura bakmayın. Kutsal Ruh'un yönetimi altında değilsen kesinlikle teselli de bekleme değerli kardeşler. Evet. Ulan bitmiyor be. Değil mi? Ama bitireceğim. Bitirelim. Şimdi belki çok önemli bir şeyi daha söyleyeyim. Ondan sonra bitireyim en güzeli. Şöyle söyleyeyim. Şimdi okuyorum. 16 ve 18. ayetlerde 14. bölümde, Yuhanna 14. bölümde diyor ki ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı. Dikkat edin. Yani kutsal ruhtan söz ediyor. Gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bakın. Kesin Rabbin ruhu içimizde mi? Evet. İman eden kişinin içinde. Gidip gelmiyor. Onun için gel ruh demeye de, gel kutsal ruh demeye de gerek yok. Bazı ilahilerde olduğu gibi. Demek ki değerli kardeşler, bakın kutsal ruhun en önemli özelliğini bize açıklıyor. Pavlos bunu çok güzel açıklıyor bize. Kutsal ruhun hedefi, amacı bizi Rab'be daha çok benzer kılmak. Yani aslında marangozun rendesi gibi hep yontarak bizi, yonta Rab'be benzer kılmaya çalışıyor. Bakın Korintoslar'ı açalım. Belki son ayet olsun bu. 2. Korintoslar 3. bölümü açın. 18. ayeti bir kısmını okuyacağım. Uyan kısmını okuyacağım sadece. 2. Korintoslar 3. bölüm. 2. Korintoslar 3. bölüm 18. ayet. Diyor ki, yücelik üstüne yücelikle, ona benzer olmak üzere değiştirilerek, bak ne diyor? Yücelik üstüne yücelikle ona benzer, yani Rabbimize benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Nasıl oluyor bu? Ayetin devamına bakın. Ne diyor? Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor diyor. Görebiliyor musunuz? Değişim neyle gerçekleşiyor? İçimize var olan kutsal ruh aracılığıyla değerli kardeşler. Kutsal ruha izin verdikçe değişimi gerçekleştiriyor hamdolsun. Onun için son bir düşünce şunu söylemek istiyorum. Yunanca'da kullanılan bir söz var bu kutsal ruhu açıklayan. Söz parakletes, paraklete sözü. Paraklete sözünün anlamı gerçekten de aslında yardımcı anlamındadır değerli kardeşler. Ama eski Roma dönemine baktığımız zaman, eski Roma dönemine baktığımız zaman savaşçı anlamında kullanılan askeri bir söz var. Savaşçı anlamında kullanılan askeri bir söz var. Yardımcı savaşçı. Yani destekçi savaşçı. Onun için avutucu sözünü de kullanıyorlar. Parakletes sözü. Yani eski Roma döneminde Yunanca'da savaşçı anlamında kullanılan söz de aynısı parakletes sözü. Paraklete sözü sevgili kardeşler. Neden bunu söylüyorum? Araştırma yaptığımda şunu gördüm. Şimdi bir Yunanlı, bir Yunan asker hiçbir zaman savaşa tek başına gitmezdi. İki kişi giderlerdi. Ve savaşırken ikisinin yüzü düşmana dönük bir şekilde değil, bir tanesi arka arkaya sırt sırta veriyorlar. Neden bunu sırt sırta veriyorlar biliyor musunuz? İnsanın en zayıf noktası nedir? Arkası. Çünkü korumasız arkası. Bakın önde zırh vardır, arkada zırh yok. Zırh öndedir, arkada değil. Arkası en zayıf noktadır. Ama buradan anlıyoruz ki yardımcı anlamında, savaşçı anlamında olan paraklites ne yapıyor? Savaşçı asker arkaya veriyor. Onun birbirlerinin sırtlarını koruyorlar ve birlikte savaşıyorlar. Birbirine destek vererekten. Yani zayıf taraflarını koruyaraktan. İşte Kutsal Ruh'un yaptığı da tam bu bizim için. Yani birincisi Kutsal Ruh bizi gelebilecek bütün tehlikelere karşı koruyor. Yara almadan, yaralanmadan, kötü bir duruma düşmeden devam etmemizi sağlıyor, savaşmamızı sağlıyor. İkinci noktada şu, unutmayın, biz evcilik oynamıyoruz. Küçükken evcilik oynardık biliyor musunuz? Ben doktor olurdum, benim bir komşu kızı vardı, o da hemşire olurdu. Tamam mı? Ve doktor, hemşire, değişik değişik böyle oynardık. Bir tane de hastamız olurdu ama. Hep gariban bir çocuk vardı, hep onu hasta yapardık. Hep hasta oydu, biz de hep doktor olurduk. Ben doktor olurdum, o da hemşire olurdu. Zavallı çocuk da bizden biraz daha küçüktü, hep hasta olurdu. Ama bakın burada ne görüyoruz? Evcilik değil, Mesih'te olmak. Bakın biz bir savaş alanındayız. Oyun alanında değil. Savaşıyoruz her gün değerli kardeşler. Ve Kutsal Ruh ne yapıyor? O savaşta bizimle birlikte hamdolsun. Ama biz sırtımızı ona verdiğimiz sürece. Gelin bunu yapalım birlikte. Var olan Kutsal Ruh'a hangi oranda izin veriyoruz hayatımızda? Bizimle ilişki kurmasına ne kadar izin veriyoruz? Bizi teselli etmesine ne kadar izin veriyoruz? Ve bizimle birlikte olmasına, adımlarımızı onunla birlikte atmasına ne kadar izin veriyoruz? Eğelim yüreklerimizi. Bakalım yüreklerimize. Ve hangi noktadayız Rab bize göstersin. Bunu her zaman söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ben de dahil değerli kardeşler. Evet, Kutsal Ruh yüreğimizde konut kurmuş. Bu doğrudur. Ama hangi oranda onun hayatımızda çalışmasına izin veriyoruz? Sami her zamanki gibi 25 saniye, 30 saniyenin sonunda duayla kapatır. İsterse Almanca kapatır, isterse Türkçe kapatır. Nasıl arz ediyorsa dua fark etmiyor.